Eylül.
Ayrım 10.
Eğer gemicilik rüzgarsız kalıp geceyi denizde geçirdikten sonra yağmura tutulup hastalanmaksa, Süreyya gülerek, "Ah kadınlar," dedi. "Eksik söyledin Suat. Bir kere gelecek belalardan söz ettiniz mi, merdiven gibi yükselerek arkası gelmez. Hasta olmak, yataklarda sürünmek, horlamak. Sonra ne bileyim, gebermek demeliydin. Allah insanı sizin elinize düşürmesin. Hele dilinize hiç." Suat kolunu kurtararak ve şuh bir gülüşle dişlerini göstererek, "Elimize mi, dilimize mi?" diye tekrar etti. "Bizim elimize ha? Lakin bizim elimiz olmasaydı siz ne olurdunuz, bilir misin?" Süreyya kuşkulu kuşkulu başını sallayarak soruyordu. Suat saydığı şeyleri anlatmak için yüzünde küskünlüklerini göstermek isteyerek, "Şu burundaki kayalar kadar vahşi, somurtkan, sümsük," dedi. Süreyya kahkahalarla gülerek, "Aman neler neler," diyordu. Sonra ciddilikle döndü. "Ya siz?" Karı koca tekrar yan yana geldiler. Necip onların söylediklerine artık dikkat etmeyerek kendi kendisine, "Evet, sizin elleriniz," diyordu. "Ben de bunun için mi böyle vahşiyim acaba?" Sonra başını sallayarak, "Beni bu hale getiren sizin elleriniz. O sizin örülüşündeki inceliğe, zarifliğe bakarak insanın ağlamak istediği güzel kadın elleri değil mi?" diye düşünüyordu. Fakat acaba harap edici eller olduğu gibi şifa, hayat veren eller de var mıydı? Sonra Suat'a bakarak içinden, "Acaba senin ellerin gibi yüce eller bu yaraları sarabilir mi?" diye soruyordu. Eğer Süreyya da kendisi gibi hayat yaralısı olsaydı, Suat gibi bir kadının öyle bir yarayı tedavi etmekte etkisini görecekti. Fakat Süreyya kendisinin neşelerinde, mutluluklarında bile öldüren o hastalığın zehrinden uzak bir ruh, temiz, habersiz bir ruh idi. Suat birdenbire durdu. Kocasıyla konuştuğu söze devam ederek Necip'in yanlarına gelmesini bekledi. "Allah aşkına Necip Bey," diye iddialarına katılmasını rica ediyordu. "Erkekler mi olmasa kadınlar fena olurdu, kadınlar mı olmasa erkeklerin hali yaman olurdu?" Bunu soruyor, cevabını merakla bekliyordu. Necip gülerek dedi ki, "Bütün düşüncemi söylememe izin verir misiniz Suat Hanım? İkisi de olmasa daha iyi olurdu. Fakat şimdi madem ki ikisi de var, ona göre düşünülebilir. Erkeğine, kadınına göre başka başka düşünceler ileri sürülebilir. Erkekler var ki olmasalar iyi olmazdı. Fakat kadınlar var ki olmasalar hiçbir şey olmazdı. Elemde, mutlulukta." Suat dönerek Süreyya'ya, "Gördün mü?" diyordu. Necip devam etmek istedi. "Fakat sonra öyle kadınlar da var ki." Süreyya dönerek Suat'ı zorluyordu. "Devamı var, devamı var, onu bekle." Onlar iddialarında gülüşerek, haykırarak devam ediyorlardı. Necip arkada sersem, perişan gidiyordu. "Kadınlar, onların hepsinden şüphe etmek, ah hıyanet," diyordu. Şimdi Suat'ın kendisine bakan gözlerindeki derin, uçsuz bucaksız namus, kendi kirli hayal gücünün bile bir leke göremediği o temiz yüz onu eritmiş, ruhunu ezmişti. "Bu bakış, demek dünyada böyle bakışlar var. Ah, bana öyle bir bakış, bana böyle bir yüz, ben kurtuldum," diye inliyordu. Hayallere daldıkça düşündüğü o ruhunun kadınını, hep mükemmelliklerle mutlu kıldığı o genç kızı düşünmeye başladı. Bütün hayali güzelliklerle süslediği halde bile ona bu kadar saf ve ince, bu kadar temiz ve nurlu bir bakış verememişti. Suat elbette onun kadar mükemmel olmadığı halde bile hayalinin yetişmediği güzelliğe sahipti. Onun ruhu ne kadar, ah ne kadar temiz olmalıydı. Şimdiye kadar böyle kendisini namusuyla, sükun ve yumuşaklığı ile, iyiliğiyle büyüleyen gözler görmediğini düşünerek, "Ya nereden göreceğim?" diyordu. Hep tanıdığı kadınları düşündükçe, ya sefilliğin sevk ettiği, namusları bahasına servet ve tantana içindeki kızları, ya da salon hayatının çeşitli nedenlerle solmuş evli kadınlarını görüyor, pislik içinde temizlik aramak, bulunmayacağı tabii olan yerde inci avlamak, diye gülüyordu. Böyle yüce eğilimlerle, kocasına bağlılığıyla, temiz ve aydınlık kalmış kadınların ne kadar az olurlarsa olsunlar niçin bulunmayacağını kendi kendisine soruyordu. Sonra şüphe tekrar tırnaklarını çıkarıyordu. Namus ve temizlik hakkında bir sürü yıkıcı kuramları vardı ki bir kısmı düşüncelerinden, bir kısmı gördüklerinden doğan şeylerdi. Bunları uygulamak istiyordu ve böyle saflık ve melekliğin mümkün olmasını, bunu kendisine tesadüfünü kabul etmediği halde, bu saflık ve sükun içinde ruhundaki bilinmeyen ihtiyaçla ne yapacağını düşünüyordu. Birdenbire Suat yine döndü. "Canım, siz hala susuyorsunuz," dedi. Bu sandalın iskelede görüldüğü sıradaydı. Süreyya ilerlemiş, sandalcıya işaret etmişti. Arkadan Necip'le Suat rastgele konuşarak gelirken Süreyya'nın sandala atlayıp yelkenlerle, iplerle uğraşmasını bakıyorlar, gülüyorlardı. Suat Süreyya'ya seslenerek "Boşuna bey, boşuna," diyordu. "Herkes cezasını çekmeli. Küreklere sarılmaktan başka çare yok." Necip sandala girmek için Suat'a yardım ederek "Hava bu kadar durgun olunca onu galiba hepimiz yapacağız," dedi. Palamarları çözdüler, sandalcı kanca ile rıhtıma dayandı. Yelken dalgalanarak sandal denize açıldı ve ilk hız geçtikten sonra durdu. Süreyya gülerek "Çala kürek bakalım, Suat sen de dümene geç," diye kürek çekmeye girişti. Suat başını sallayarak ve dümeni kullanmak için şemsiyesini iyi bir yere koymaya çalışarak "Şemsiyemi koymak için yer bulamıyorum ki," diyordu. Kürekler o kadar büyüktü ki kolay yönetilemiyordu. Süreyya bunlarla uğraşırken "Kürek çekmiyorsun ha, şükret," diyordu. Sandal ağır ağır ilerledi. Suat birdenbire "Oh bakınız," dedi. Güneş Büyükdere koyunun üstünde hafif dumanlar arasında bir kırmızı billur gibi heybetli kararıyordu. Çevrelerini serin bir deniz havasının keskin kokusu sarmıştı. Deniz uzakta bir pervane sesiyle homurdanıyor, arkalarında Tarabya'ya doğru bir gümüş parlaklığı ile yumuşacık dalgacıklarla akıyordu. Tekrar kürek başladı. Süreyya ara sıra Suat'a dümeni anlatıyordu. Suat böyle mi diye söz dinliyordu. Servi buruna kadar böyle yükseldiler. Necip tam 18 dakika dedi. Biraz daha gayret ettiler. Suat siz grubu görmüyorsunuz ki diyordu. Şimdi Büyükdere koyu ateşli bir cila ile kadifelenmişti. Güneş bentlerin vadisi üstüne iyice inmiş, köşe bucağı dumanla, karanlıklarla dolu yeşilliklerin üstünde dumanlarla boğuşarak kanlı bulutlara bürünmüş batıyordu. Necip, "Nur içinde yüzüyoruz," dedi. Suat ekledi, "Duruyoruz demek gerekir." Tekrar kürekleri asıldılar. Dalgalardaki renkler gittikçe morararak sönüyor, deniz bir cam duruluğu ile uzanıyordu. Arkalarından tufandan gelme bir ses inledi. Hep birden uyandılar. Korkunç bir geminin bir canavar yeryüzü kıtası saldırısıyla üzerlerine doğru geldiğini, pervanenin kestiği suların heybetli bir çağlayan homurtusu ile inlediğini gördüler. Suat sararmış, dümeni şaşırmıştı. "Aman, vallahi battık!" diyordu. Süreyya'nın verdiği kumandayı yanlış yapıyordu. Süreyya sıçradı, dümeni bastı, küreklere sıkı asıldılar ve gemi ancak 10 metre açıklarından kestiği suyun içinden yeraltı gürültüleri çıkıyor gibi korkunç canavar geçti. Süreyya Suat'a gemiyi göstererek işte erkekler olmasa kadınlar ne olurdu bak dedi. Suat başını sallayarak zarar yok. Fakat yalnız kalsam bu tekne ile ben buraya çıkamazdım diyordu. Necip işin doğrusu yine benim söylediğimdir. Ne biri ne öteki dedi. Yeni mahalle daha uzun sürdü. Eve girdikleri zaman yorgunluğun, beklemenin sevkiyle o kadar hepsine düşünülmesi olanaksız bir mutluluk gibi oldu. Yemek bir buçuğa kadar bekleyen mideler tarafından minnetle kabul edildi. Necip'le Suat sandal konusunda bir olmuşlardı. Bunun için Süreyya o konuyu açmaya hiç yanaşmıyor, onların yanında hep yenik düşüyordu. O asıl bugün aksilik oldu, bir de rüzgarlı havalarda demek istiyordu. Fakat Suat bir daha mı bizi elbette bu kadar bön sanmıyorsun diye gülüyordu. Süreyya size akşama kadar burada oturup onda gidelim demedim ya, Herkes bilir ki rüzgar gruba doğru söner demek istiyor. Fakat Suad'ın çatalını kaldırıp sus diye tahakkümüne razı oluyor. Boynunu bükerek hakkınız var diyordu. Yemekten sonra yine bu konu açıldı. Suat sandalı, yelkeni, denizi, rüzgarı hep Süreyya'ya veriyordu. Öteki şükranla kabul ederek yalnız gezmenin iyiliğini anlatıyor, çok sevdiğini söylüyordu. Sen evde otur da muhallebi pişir diyordu. Ay bu gece masum bir yay şekliyle o kadar saf ve el değmemiş, deniz o derece durgun ve ipeksiydi ki sessizlik ve hayranlık üstün geldi. İnce çizgi nuruyla lacivert gökyüzünün derinliklerinde lacivertleşiyor, nuruna biraz karanlık karışıyordu. Sonra mavi dumanlar doluyordu. Uzun uzun bu dumanların altında aşık gibi bakan uzaktaki tepelerin hüznüne karşı sustular. Mehtap balkon çatının gölgesinden geçerek sönük ve son nefeste gibi girebiliyordu. Birbirlerine birer gölge gibi fark ediyorlardı. Süreyya bir uzun sandalyeye uzanmış, gözlerini bir yere dikmiş, düşünüyordu. Suat balkonun bir direğine dayanmış, bakıyordu. Necip bu ılık gecenin nefesleriyle kendisinden geçmiş, dalgın, bütün bugünkü düşüncelerini arkada bırakıp sonuçta karar kılıyor, böyle bir kadın için derin bir özleyiş duygusuyla dalıp kalıyordu. "Uyuyor musun?" diye bir sesin fısıldadığını hissetti, titredi. Suad'ın hitabına başını kaldırıp bakınca bunu kendisine değil kocasının sandalyesine eğilmiş ona sorduğunu gördü. Bu sesle öyle bir kucaklayış sıcaklığı, öyle zevkli anılarla titreyen mahrem bir ahenk vardı ki karı kocalık içtenliğini ve mutluluğunu gösteriyordu. Birbirine böyle sen diye seslenmenin bahtiyarlığını şimdi anlamış, kendisine sesleniyor sandığı Suad'ın sesindeki hararet onu eritmişti. Şimdi bu seslenişin kendisine olmadığını anladığı için hüzünlendi, kahroldu. Ama bulsaydı kendisine de bu sesle, bu bakışla sen diyecek kadını bulsaydı. Onlar karanlıkta birbirinin koluna girmişler, müsaade var mı diye çekilmek için ondan izin istiyorlardı. Yalnız kaldığı zaman kalkıp ilerledi, balkonun kenarına dayandı. Evet, bu bakışı, bu sesi, bu kadını bulabilsem diye tekrar etti. Etrafı kaplayan beyaz bir sis çizgisi sahillerin yanından alçak, ağır sokuluyor, deniz mehtabın gümüş çizgisi altında karanlık, vahşi susuyordu. Bu sessizlik içinde donuk beyazlığı fark edilen sisle ötede ışıldayan gümüş çizgiye karşı karanlık bir ses, bir İshak'ın feryadı düzenli inleyerek sürükleniyordu. Birdenbire kendisini bu sesle, sesin iç iniltisiyle o kadar uyumlu buldu ki uzun uzun onu dinledi. Evet, tıpkı ben diyordu. Eğer bütün ıstıraplarım bir ses bulsaydı hiç kuşku yok ki bu kadar vahşi, bu kadar adamcıl, bu kadar bedbaht, bu kadar umutsuz ve karanlık olurdu. Ve tekrar yatmak, tekrar yalnız odasına gidip uyumak gerekiyordu. Bu hayat ona idam anını bekleyenlere özgü öldürücü bir yavaşlıkla geliyordu. Ve nasıl onların ruhu arasında birdenbire yerlere sürünerek ölen umut titreyişleriyle çırpınırsa, kendi içinde de bir çırpınış, ruhunda birdenbire darmadağın olan bir emel, bir kadın emeli. O sesin, o bakışın kadını hakkında bir başarı arzusu titriyor, titriyor, onu bitkin bırakıyordu. Suat ara sıra gözlerini dikişinden kaldırıp yeşil köpüklü denizde beyaz yelkeniyle uçan kotraya bakarak dalgın, yalnız, meşgul idi. Kalbi sürekli bir çırpıntı ile onu işini bırakıp gözleriyle sandalı izlemeye ve aramaya sevk ediyordu. Süreyya'nın verdiği güvenceye karşın şiddetli rüzgarlarda teknenin devrileceğinden korkuyordu. Sandalın geldiği günden beri Süreyya rüzgar buldukça fırsatı kaçırmıyor, hemen balkona çıkıp sandalcıya sesleniyordu. Bu ses Suad'ın şimdi korkulu rüyası olmuştu. Durgun hayatında bir fırtına merhametsizliğiyle tekrar ediyordu. Önce birlikte olmak için birlikte çıkmak istemişti. Fakat deniz onu harap ediyor, günlerce sersem bırakıyordu. Onun için burada karşıdan onun güzelliğine bakarak bin yürek çarpıntısıyla beklerdi. Kendisini aldatmak için eline aldığı dikiş bazen dalgınlıktan yanlış oluyor, sonra sökmeye mecbur kalıyordu.
Ayrım sonu.